Kitabın adı Suların Getirdiği Padişah, 2. Selim. Yazarı Cahit Ülkü, 13. Ayrım. Aköyük mevkiine gelmesi için emir aldığı günden beri yol hazırlığı yapan Şehzade Mustafa tedirgindi. Ahmet Paşa çavuşu aracılığıyla çağrıya uymamasını tavsiye ediyor, Amasya'da 7'den 70'e herkes yerinden kıpırdamamasını istiyordu. Son emirleri alan beyler huzurundan ayrılınca, ana yadigarı Mirahur'u Çalapağa ile yalnız kalmıştı. Başında, hanedanın kurucusu Osman Gazi'ye duyduğu saygı nedeniyle, başka türünü giymediği kırmızı kadifeden Börki Horasani vardı. Çalapağa mırıldanarak onu dalgısından sıyırdı. "Devletin geleceğisiniz, oraya giderseniz hem hayatınız hem devletin geleceği söner." Mustafa işlemeli ahşaptan yapılma tahta oturdu. Kalın ve kavisli kaşlarının altındaki koyu ela renkli gözleri ilk kez her zamanki ışıltısından yoksundu. "Eğer gitmezsek suçluluğumuzu kabullenmiş oluruz. Oysa ben tertemizim." dedi. "Ya karşınızdakiler?" dedi Çalapağa. "Size iftira üstüne iftira yağdırıyorlar. Şarkta ve garpta sürekli savaşan babanız can kaygılarına, kuruntulara, herkesten çok kapılıp bu dedikodulara inanmış olamaz mı? İçeride bir şehzade isyanı çıkarsa, düşmanların el birliği ederek devletin temeline barut fıçıları koyacağından korkamaz mı? O da insan. Dedeniz Selim Han, Türk hile ehlidir diye babasıyla çayırın ortasında at sırtında söyleşmişti. Böyle davranmasaydı ne babanız sağ kalırdı ne de siz. Korkarım padişah çadırı size kefen olacak." Mustafa sert ve kararlı bir sesle karşı çıktı ona. "Ben günahsızım, bu yüzden tedbir gerekmez." Çalapağa başını sallayarak, "Sizin büyük günahınız var," dedi. "Ordu sizi padişahtan çok seviyor. Bu bedeli canla ödenecek denli büyük günahtır." Mustafa kararlı bir sesle, "Bu günahın ceremesini çekmeye razıyız ve babamızın adaletine güvenimiz tamdır," dedi ve ona emretti. "Amasya müftüsünü çağır." Mustafa müftü gelesiye dek yumrukları sıkılı halde yerinde çakılı kaldı. Müftü gelince, "Bir adamın hain damgasını alnında taşıyarak yaşamasındansa, masum çocuklarının bile sonunun ölümle bitebileceği yolculuğa çıkması daha doğru değil mi?" diye sordu. Müftünün gözleri sulandı ve yaşlı adam şehzadeyi hırıltılı bir sesle yanıtladı. "Osmanlı soyunun mümtaz evladı, dinimizin parıldayan kılıcı, aziz bir hayat dünya imparatorluğundan üstündür." Mustafa'nın yüzünü nurlu bir tebessüm kaplamıştı. Şehzade, "Namuslu bir hayat tekrar tekrar ölmekten iyidir," dedi ve adeta yalnızca kendisinin duyduğu bir sesle mırıldandı. "Hem varsın, bana can veren canımı alsın." Bozdağ'ın döküntülerinden kurtulup Ereğli Ovası'na daldıklarında, ordugah tüm haşmetiyle Selim'in önüne serildi. Kaz gibi ovayı gagalayan Karacadağ'ın eteklerinde yeşil renkli şehzade sancaklarına bakarak Mustafa'ya ait olduğunu kolayca anlayabildiği bir ordugah daha vardı. O sırada padişahlar Rüstem Paşa at başı gidiyorlardı. Rüstem parmağıyla Mustafa'nın ordugahını göstererek, "Şehzadeniz çadırlarını yamaçlara yerleştirmiş, taarruz bekler gibi. Oysa güneşten korunmak için düzlüğe yerleşmeliydi," dedi. Süleyman ters bakışıyla onu azarladı. "Uzun etme Rüstem, herhalde senin gördüğünün fazlasını ilk bakışta görebilirim." Gerisindeki Selim'e işaret edip ona güneydeki bataklıkların önünü gösterdi ve, "Orası yerleşeceğin bölge," dedi. Selim'in kafasından düşünceler hızla aktı. Yerleşeceği yerin soluna ordunun ağırlıkları yığılmıştı. Arkası ve sağ tarafı ise bataklıkta. Yani cepheden saldırı olduğunda bu taarruzu göğüslemekten başka seçeneği yoktu ve tam karşısında Mustafa konuşlanmıştı. Padişah ise sırtını geniş platoya verdiğinden hareket özgürlüğüne sahipti. İster istemez titredi. Ertesi gün güneşin gülümseyişiyle birlikte ordugahı bayram sevincini anımsatan hareketlilik sardı. Bir şehzadenin huzura varıp babasının elini öpmesi sıradan törenlerdendi ama askerlerin yol boyunca yığılarak şehzadeyi çılgınca alkışlamaları şimdiye dek görülmemiş coşkunluktaydı. Tül perdelerin ardından oğlunun gelişini seyreden padişahın arkasındaki Rüstem kalabalığı göstererek "Böyle sevinci hayatımda görmedim," diye mırıldandı. Padişahın yüzünde tek damla kan kalmamıştı ve gözlerinin altındaki mor halkalar nasıl bir gece geçirdiğini ele veriyordu. Süleyman, çadırın başka bölmesine geçerken şehzade usulünce el öpmeye götürülsün dedi. Rüstem onun dişlerinden çıkan gıcırtıyı duyabiliyordu. Padişah koridora açılan deriden kapının önünde çakıldı ve siyaset eyleyeceğiz. Yazarın notu: siyaset eylemek, ölüm cezasının infaz edileceğini belirtmek için kullanılan terim. Görevini yaptıktan sonra vezirlerle birlikte divanhanede emrimi bekle diye ekledi. Ardından koridorun karanlığında kayboldu. Rüstem, diğer vezirleri, Anadolu ve Rumeli beylerbeylerini, rengarenk tören giysileri içindeki 20 kadar hasta askerlerini yanına katarak Mustafa'nın çadırına yöneldi. Mustafa, gelen heyeti çadırının önünde bembeyaz giysiler içinde karşıladı. Kefen olsun diye mi, yoksa günahsızlığını simgelesin diye mi beyazlar giydiğini yalnız kendisi bilebilirdi. Vezirler Mustafa'yı selamlayıp şehzadenin elini öptüler. Şehzadenin has oda başısı vezirlere kaftan giydirirken gözleriyle etrafı tarayan Mustafa merakla, "Ahmet Paşa'yı göremiyorum, nerede o?" diye sordu. Rüstem gider ayak şehzadenin zihnini ağılamak için padişaha verdiği yanıtı tekrarladı. Etrafa ağır ishal olduğunu yayıp çadırına kapandı. Mustafa gözlerini kısıp karşısındaki çopur suratlı adama baktı. Birinin canına kasteden iki adamın bakışmaları uzun sürünce umuda kapılan Çalap Ağa Mustafa'nın kulağına bir şeyler söylemeye yeltense de Mustafa onu eliyle itip "Davranın, gidiyoruz." dedi. Seyis, hazırda bekletilen süt beyazı atı getirirken bir başkası binek yastığını yere yerleştirdi ve Mustafa atına bindi. Şehzade yanına onlardan başkasını istemediğinden kılıç ehli Çalap Ağa ile insan azmanı kapıcı başısı da atlarına bindiler. Mustafa at üstünde dikilerek padişahın çadırına doğru ilerlerken saflar yarılıyor, nevbet vuruşlarını bastıran alkışlar Konya Ovası'nı çınlatıyordu. Saadetli Padişahı Alem Pena Hazretlerinin alemdarlarında, Mihri Alem önlerinde bir alay alem mehterleri, köz, nakkare, zurna ve nefirler çalıp, kimileri "Yektir Allah" diye bağırdıklarında, askerler alkışla tempo tutup, "Yektir Allah yek" diye karşılık veriyorlardı. Divanhane-i Hümayun'a yakın yerde şehzade atından inince, Rüstem Paşa ve diğer vezirler selama durup bir dahi el öptüler. Saltanat çadırının önünde Mustafa kılıcını, hançerlerini kapıcı ağasına teslim etti. Çadırın kapısı insanı içinden çıkılmaz girdaplara doğru emen, zifiri karanlık kuyunun yutucu ağzı gibi göründü ona. Kapıcı başısıyla birlikte girişte nöbete geçen Çalap Ağa'yla göz göze geldiler. Galiba ölüm korkusu başka şeydi. Adamın dudaklarında ağlamsı bir tebessüm titriyordu. Mustafa onun elini dostça sıktı. Veda edercesine, dostluğunu lekesizce, sımsıcak ifade edercesine, belki de özür dilercesine, hatta helalleşircesine. Kim bilir, belki de hepsi birden sığmıştı o anlık dokunuşa. Ama eller, duyguların tersine kar kuyusundan çıkmış gibiydi. Sonra kaçmaktan korkarcasına iki aceleci adım atarak çadırın içine daldı. Padişah çadırlarının koridorlarında her zaman ölümün soğuk ıslığı duyulur. Şimdi de öyleydi. Bitimini karanlığın yuttuğu mezar gibi bir koridor. Dönüp askerin arasına karışabilirdi. Askerler onu ölmeye vermezlerdi. Sızlayan boynunu ovuşturdu. Üşüyordu. Silkindi ve ayakları titrese de daha kararlı adımlarla yürümeye başladı. Dört kat at derisinden yapılma kapının önünde zebella bir muhafız. Adam saygıyla eğilip kapıyı açıyor. "Yürü Mustafa, artık dönüş yok." Kapanan kapının tıkırtısı ve sürgü sesine benzer gıcırdama. Tepedeki fiske kandili karanlıkta boğuşmaya hiç de niyetli değil. Yadırgıyor, iri bir adamın gölgesini hayal meyal seçebiliyor. Adam uzaklardan gelen sesle, "Padişahımıza ihanetinin cezasını çekeceksin. Kımıldama ki fermanı şehriyarı yerine getirilsin." diyor ve o gölge eriyip gidiyor sessiz karanlığın içinde. Mustafa can havliyle sesin geldiği yöne atılırken, çadırın etekleri uğursuz hışırtılarla aralanıyor. Yedi cellat süzülüyor içeriye, kemiksiz sürüngenler gibi. Arkasını vereceği duvar gerekli. Elleri derinin soğukluğuna temas edince derin bir nefes alıp yumruklarını sıkıyor. zebella dinsizler çevresini sarmış. Ellerinde kementlerle emekleyerek boşluğunu arıyorlar. En öndekinin suratına müthiş bir tekme patlatıp geriye sıçrıyor ve bağırıyor. Baba, ben masumum. Allah aşkına beni dinle. Sonra canım sana kurban olsun. Dışarıdan gelen kılıç çakırtılarını duyabiliyor. Önce umut, sonra sessizlik. Cellatlar avına doğru sürünen salyalı sırtlanlar gibi emekliyor. Yaklaşmaya cesaret eden ikisini sağlı sollu yumruklarla yere serip yeniden sesleniyor babasına. Bu kez hemen solunda varlığını o an fark ettiği perde aralanıyor. Işık arkadan geldiğinden ancak sesinden tanıyor babasını. 10 yıldır bana rahat uyku nasip etmeyen bu hainin hakkından gelemediniz mi hala? Bu sesten ürken dilsizler ataklaşarak saldırıyorlar. Şehzadenin yüreği kinle kirleniyor. Kendisine edilen nasihatler, onlara yanıtları ve çocukları akıyor zihninden. Zemberekten boşanır gibi sesin geldiği yöne fırlıyor. Üstüne dolanan kadife perdenin arasından babasının yüzünü seçebiliyor. Padişahın arkasında dikelen Mahmut Ağa, güreş ilmindeki maharetiyle ünlü, atılıp gündeliyor şehzadeyi. İki dilsiz, zavallının hayalarına yapışırken, ağzı burnu kana bulanan ikisi kemendi boynuna dolayıveriyor. Dirense de Mustafa, nafile. Arkadan yetişen biri kafasını sertçe çevirince, kusturucu çadırdamanın ardından yeşilimtırak sıvılar sızıyor dudaklarından. Sinir seyirmesi gibi bacakları titriyor bir iki ve pelte gibi yayılıyor yere. Kanuni gözlerini kusmuk gibi yere yapışmış cesede dikmişti. Mahmut Ağa'ya, bundan böyle sana Zal Mahmut densin dedikten sonra gerideki muhafıza, önce Cihangir, sonra Selim gelsin dedi. Yazarın notu: Zal, Fars kahramanlarından meşhur güreşçi Rüstem'in babası. Yerde eğri büğrü yatan ceset, Kanuni'nin ona dikilmiş gözleri fersiz ve kımıltısız. Çok geçmeden Cihangir geldi. Mustafa ile kucaklaşacağını umarken karşılaştığı manzara aksak koşuşunu putlaştırdı. Boğazında düğümlenen hıçkırık, morarmış dudakları arasında hapsolup kalmıştı. Süleyman yerdeki cesedi göstererek tısladı. İhanete verilen ceza, hepinize ders olsun. Artık veliaht şehzadeliğe en yakın olan sensin. Bu yüzden kardeşinin kısa ve suçlu hayatında haksız yere sahip olduğu hazineler, atlar, köle ve cariyeler artık senin olacak. Bu senin için ne büyük şeref. Cihangir, kardeşinin cesedi üstüne kapaklandı ve feryatlar kopararak ağlamaya başladı. Sonra ayağa dikildi. Yumrukları sıkılmış ve kendi üzerindeki denetimini yitirmişti. Beni de şu kadere sürükleyecek şeref senin olsun diye bağırdı. Deden Bayazıt'ın baban tarafından öldürülmesine neden olan ölçüsüzlük içinde sınır tanımaz hüküm sürme isteği sana oğullarından en iyisini boğazlattı. Allah'ım, soyumuzun üzerine ne müthiş bir uğursuzluk düştü. Süleyman'ın Cihangir'e savurduğu tekme, delikanlının tam göbeğine isabet etti. Zavallı, tekmenin şiddetiyle karşı duvara yapıştı ve oraya yığılıverdi. Dudaklarından kan sızıyor ve titriyordu. Şehzade karnını tutup hırıldamaya başlayınca, Padişah Mahmut Ağa'ya, "Hekimbaşı şunu çadırında muayene etsin," dedi. Az sonra iki iç oğlanıyla dönen Mahmut Ağa, baygın şehzadeyi sedyeye yerleştirirken Selim bölme girişinde göründü. Kah sedyede ağzından kan sızan Cihangir'e, kah yerde cansız yatan Mustafa'ya baka dururken Mahmut Ağa sedyenin önüne düşerek onları cesedin başında yalnız bırakınca mırıldandı. Allah onu ve hepimizin günahlarını affetsin. Omuzları çöken Süleyman, İhanetin sonunu gösteren şu manzarayı asla unutma dedikten sonra, geride el düğümleyip bekleyen muhafıza döndü ve ona yerdeki cesedi gösterdi. Çadırın önüne İran halısı serip, şunu üstüne öylece atın ki, şaha göz kırpanın sonu herkese ibret olsun. Mustafa'nın cesedi kaskata kesilmişti. Bir kolu tersine kıvrılmış, başı ise sanki burguyla vurularak suratı sırt tarafına dönmüştü. Yüzü limon küfü rengini alsa da, büzülen dudaklarının arasına sıkışmış son feryadı oradan fırlayıverecekmiş gibiydi. Hala canlı olan yalnızca o feryattı sanki. Padişah çadırından sesler gelince içeriye girmeye yeltendiklerinden oracıkta parçalını veren Çalap Ağa ile Kapıcıbaşı'nın kanlı cesetleri de Mustafa'nınkinin yanına atıldı ve çadır girişi bir alay kapıkulu muhafızı tarafından koruma altına alındı. Cesetler oraya ulu orta serildikten sonra Çalap Ağa'nın öldürülmesi sırasında felaketi hissedip sessizliğe gömülen askerler arasında önce bir fısıldanma dalgalandı. Ardından gittikçe yükselen feryatlar kısa zamanda uğulmaya dönüştü. Derken askerler üsküflerini yere atıp çiğnemeye, tepinerek üstlerini başlarını parçalamaya, zincirden boşanmış deliler gibi yemek kazanlarını devirmeye başladılar. Rüstem Paşa ile Hürrem Sultan'a okunan lanetlerin yanı sıra padişaha yönelmiş sövgüler de duyuluyordu. Yeniçeri ağaları, beyler, paşalar, İsyana dönüşmesi an meselesi olan çılgınlığı yumuşatmaya uğraşırlarken, divanhanede padişahın emrini bekleyen vezirler arasında kaynaşma oldu. Ah Mustafa, vah Mustafa sedalarının uğultuya dönüştüğü sırada, kapıcılar ketüdası kağıda dönen yüzüyle içeri girdi. Doğruca Rüstem'e yönelerek, "Padişah Hazretleri mührü hümayını ister," dedi. Vezir-i azamlıktan azledildiğini anlayan Rüstem, koynundan çıkardığı altın işlemeli küçük keseyi öpüp alnına değdirdikten sonra ketüdaya uzattı. Kelle isteyen askerlerin önüne atılma korkusuyla diz bağları çözülüyordu. Ketüda mührü alırken çadırınıza çekilip dışarı çıkmayacaksınız. Yarın sabah namazından önce kapı halkınızla birlikte İstanbul'a doğru yola çıkacaksınız, dedi. Rüstem, kellesini şimdilik de olsa kurtardığını anlayarak ferahladı. Selim, Ataullah Efendi'nin yanına gittiğinde tüfek mermilerinin vınıltısı ve top gümlemeleri duyulunca muhafıza durumu öğrenip gelmesini emretti ve yerine yığılırcasına çöktü. Az sonra muhafız içeri girip gerekli bilgileri verdi. Sultan Mustafa'nın askerleri silaha davranmış. İki taraftan hayli ölen olunca padişah top kullanılmasını emretmiş. İsyancılara kabarık bahşiş vaat edilince ortalık yatışır gibi oldu. O ayrılınca Selim dışarı çıktı. Ovaya bozkırın pusarık ama içli akşamı çöküyordu. Şaraba her zamankinden çok ihtiyacı vardı ama korkudan yanında bir şişe olsun içki getirmemişti. Akşam serinliğe karşın alnında iri ter tanecikleri boncuklandı. Bu sırada uzaklardan gelen bir Konya bozluğa çalındı kulaklarına. Her kim ırlıyorsa adam sesini iyice alçaltarak "Sultan Mustafa'm, Sultan Mustafa'm" diye inliyordu. İçine müthiş bir utanma duygusu çöktü. Çadırına girip yatağına uzandı. Gözüne uyku girmiyor, içi yanıyordu. Bağrını açıp delicesine esen rüzgara karşı koşmak istedi. O da öyle yapıp kendini tekrar çadırın dışına attı. Ordu ayaktaydı. Kızgın dil gibi odunları yalayan yalımlar, ateşleri çevreleyen askerlerin yüzlerinde dalgalanıyor, uzaklardan hıçkırıklar, iniltiler duyuluyordu. Ama Selim'i en çok etkileyen, ateş başına diz çökmüş insanların dizemli biçimde, tek yerden komut almışlarcasına, uyumla, öne arkaya doğru salınmalarıydı. Sanki insanlar değil, ordu ağlıyordu. Bir an kendisini askerlerden biri gibi hissetti ve iki avucuyla şakaklarını sıkıştırdı. Ensesinin dibinde bir nefesin sıcaklığını hissedince, irkildi ve bu yolculukta tanıdığı Mustafa Çelebi'yi karşısında görünce sevinir gibi oldu. Fıkralarıyla insanları kırıp geçiren şu cümbüşlü adamın da yüzü solgundu. Ona merakla sordu. "Ne arıyorsun burada?" Çelebi'nin dudaklarında solgun bir tebessüm uçuklandı. "Metelik etmeyen kendimi ararken servet buldum." Selim aynı anda adamın cebindeki abartılı şişkinliği fark ederek merakla sordu. "Kaftanın cebinde ne var?" Mustafa Çelebi boynunu bükerek yanıtladı onu. "Böyle günlerde lazım olabilir diye yanımda iki şişe şarap getirmiştim. Onlardan biri, tıpkı benim gibi, kendisine dost arıyor." Selim, onu kolundan kavrayıp hızla çadırına doğru sürükledi. Ayrımın sonu. Sayfa 131. Devamı 14. ayrımda.